げにく。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Mart 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni günün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Bayram Zilan olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Bayram Zilan'la birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler ikinci konumuz olacak bugün. Stüdyomuzda konuğumuz ise ekonomi yazarı Cahit Saraçoğlu olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Yeni Şafak gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Yeni Şafak gazetesinin manşeti FETÖ'nün F-16 casusluğu. İstihbarat örgütü gibi çalışan FETÖ'nün F-16 casusluğu yaptığı da tespit edildi. Aselsan mühendisi Bahattin E. F-16'ya anında keşif, haritalandırma ve imha imkanı sağlayan TARP projesinin detaylarını örgütün talebi üzerine Mahrem İmam'a teslim ettiğini itiraf etti. Ankara'daki Aselsan soruşturmasında itirafçı olan Bahattin E. kod adı Muhammed olan Mahrem İmam'a TARP projesine hangi kurumların dahil olduğunu, hangi birliklerin kullanıldığını, sözleşme tutarı, projenin detayları ve takvimi ile ilgili bilgiler verdiğini anlattı. Aselsan'daki diğer FETÖ'cüler de kendi projelerini kopyalayıp verdi. Bahattin E., FETÖ'nün gizli projeleri neden kopyaladığını, bizden aldıkları bilgilerle diğer kurumdan aldıkları bilgileri birleştirip amaçları doğrultusunda kullandıklarını düşünüyorum sözleriyle açıkladı. Aselsan'daki ankesör soruşturmasında 35 mühendis gözaltına alınmış, bunlardan 29'u itirafçı olmuştu. Milliyet gazetesinin manşeti engelleri yazıp aştı. İleri derecede spastik serebral palsi hastası Mukaddes Özçelik, engelli bireylere yönelik olacak, örnek olacak büyük bir başarıya imza attı. Okuma yazmayı son 4 yıllık dönemde komşusunun yardımıyla öğrenen Mukaddes Özçelik, %100 engeline karşın 80 sayfalık bir hikaye kitabı kaleme aldı. Bugüne kadar büyük puntolarla yazılmış basit birkaç çocuk kitabı okuyabilen Özçelik'in Gurbet Yolu isimli kitabı Somet Zihinsel Gelişim Derneği yayınları tarafından basıldı. Öz bakımını annesinin yardımıyla yapabilen Özçelik, şimdi ikinci kitabını yazıyor. Ailesine gurur kaynağı olmaya devam eden Mukaddes'in öyküsünü, ablası Profesör Yasemin Özçelik, Mukaddes tek bir harfi yazabilmek için dakikalarca, bir cümleyi yazabilmek için saatlerce ve bir paragrafı oluşturabilmek için belki de günlerce emek verdi diye anlatıyor. Hemen yanda "Bu taklacıya dersini verin" başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu ve Samsun'da vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'dan Saadet Partisi adayı olan İdris Naim Şahin'e utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda arkadaşını satarsan o zaman ordulu ona ne diyeceğini çok iyi bilir. Bu taklacıya öyle ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın diye tepki gösterdi demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesinin manşeti HDP-CHP ittifakı yaramızı kanattı. Kanlı terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmenlerin ailelerinden kirli ittifaka isyan. Kılıçdaroğlu bunun hesabını millete nasıl verecek? Şehit öğretmen Mustafa Çağlar'ın oğlu Murat Çağlar, Kılıçdaroğlu Atatürk'e ihanet ediyor, HDP ile işbirliği yaparak can çekişen hain örgüte destek oluyor. Bunun hesabını nasıl verecek? Şehitlerin ruhu bunları çarpacak diyor Sabah gazetesi manşet haberinde. Bay Kemal sen Kandil yandaşısın. Bir başka haber. Başkan Erdoğan Ordu ve Samsun mitinglerinde konuştu. Bunları bir kez daha sandığa gömeceğiz dedi. Bu arada belediyelerde 7 gün 24 saat başlığı da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili belediyelere 7-24 çalışma talimatı verdi. Başkan Erdoğan belediyelere 7 gün 24 saat usulüne göre çalışma talimatı verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum belediyelerin gece gündüz vatandaşımıza hizmet edeceğini söyledi. Star gazetesinin manşeti CHP'li başkanın araç saltanatı. CHP'li başkan Şükrü Genç, Sarıyer Belediyesi borç batağında çırpınırken kiraladığı 231 lüks araca günlük 110 bin lira, aylık 4 milyon lira ödüyor. Kiralık araçlar arasında başkanın 2 milyon liralık lüks makam otomobili de bulunuyor demiş Star gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti karısını bile tanımadı. Darbeci Kurmay Albay Müslüm Kaya, mahkemede eşi olan Ayşegül Kaya'yı tanıyor musunuz sorusuna hayır tanımıyorum cevabını verdi. FETÖ'cüden pes dedirten inkar taktiği demiş Akşam gazetesi. Aşağıda bir başka haber var Akşam gazetesinden sizinle paylaşacağımız. Mavi Vatan komşuyu korkuttu diyor gazete. Yunan medyası Mavi Vatan tatbikatı için Türklerden habersiz kuş uçurtamayız yorumunu yaptı. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı Yunanistan'da yankı bulmaya devam ediyor. Tatbikatta yerli silahların kullanıldığı vurgulanan televizyon programında Türkiye bize bağımsız oldukları sinyalini veriyor. Ege'de onlardan habersiz kuş uçmaz denildi. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda yapıldı Mavi Vatan tatbikatı. 13'ü fırkateyn, 22'si çıkarma gemisi olmak üzere 103 gemi katıldı. SAS, SAT ve amfibi hücum timleri görev aldı diyor gazete. Hürriyet gazetesinin manşeti: avukata rakip çıktı, kötü gün komisyoncusu. Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarından sonra vatandaşlardan vekaletname alıp yüksek komisyon karşılığında sigorta tazminatlarını tahsil eden hasar danışmanlık şirketlerine avukatlardan büyük tepki var demiş Hürriyet gazetesi. Türkiye'de hasar danışmanlık adı altında faaliyet gösteren şirket sayısı 1000'e yaklaştı. Bu şirketler kazalarda yakını ölen kişiler veya yaralanan vatandaşlardan kapsamlı bir vekaletname alıyorlar. Onlar adına sigorta tazminatlarını takip ediyorlar ve tahsil ettikleri paranın bir bölümünü komisyon olarak kesiyorlar. Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, vatandaş acılıyken kaza yerinde, morgda, camide sözleşme imzalatıyorlar. Vatandaş bilmeden 50 ila 100 kişiye vekaletname veriyor. Tazminatın yarısı gidiyor diyerek faaliyetlerin yasal olmadığını söyledi. Bu şirketler ise %15 ila 25 komisyon aldıklarını ve yasal olduğunu savunuyor. Yeni Birlik gazetesinin manşeti: bunların yoldaşı Kandil. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bay Kemal, sen Kandil'in yandaşısın, Kandil'in desteklediği ile el ele kol kolasın dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ordu'da düzenlenen mitingde ülkenin gücünün birliğinden kaynaklandığını görenlerin bu seçimlerde doğrudan oraya saldırdıklarına vurgu yaparak, başını CHP'nin çektiği bazı kesimlerde maalesef bu oyuna gönüllü figüranlık yapıyor. Aslında onlar da ne olup bittiğini gayet iyi biliyor, gayet iyi görüyor ifadelerini kullandı. Diriliş Postası'nın manşeti: Aile Partisi CHP. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart seçimleri öncesi seçtiği belediye başkanı ve meclis üyesi adaylara dikkat çekti. Eş, dost, akraba ve PKK'lıları listeye alan CHP lideri, gerçek CHP'lilerin ise yüzüne bile bakmadı. Yeni Akit gazetesinin manşeti: dava adamlığı mezara kadardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim dostlarımız burada, işte bu meydanlarda. Bizde dostluk, bizde muhabbet pazara kadar değil, mezara kadardır. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölüme kadar olur, dedi. Milat gazetesinin manşeti: sahte din, K-pop. Gençliği tehdit eden cinsiyetsiz ve inançsız yeni dalga. Kore'den çıkıp dünyaya yayılan, ülkemizdeki gençleri de etkileyen K-pop tehlike boyutuna vardı. Bu gruplar gençlere cinsiyetsizliğin yanı sıra markaya ve kendini tapınmayı dayatıyor. Bugün son gazetemiz Türkiye Gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti: Diyarbakır'da bir acayip seçim yarışı. Aday çok, mahalle yok demiş Türkiye Gazetesi. Sur'da sokağa çıkma yasağı olan 6 mahalle boşaltıldı. Fakat muhtarlık yarışı sürüyor. Terör örgütü PKK'nın Hendek ve Çukur kalkışması sırasında Sur genelinde 2015'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasak Cevat Paşa, Fatih Paşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde hala sürüyor. Bu 6 mahallenin sakinleri taşındı ancak ikametleri duruyor. 31 Mart'ta yeni muhtarlar seçilecek. Hummalı bir yarış içindeki adaylar seçmenlere ulaşmak için adeta iz sürüyor demiş gazete.
Ankara'da gündemde neler var?
Müzik Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Demet Sağlık Geçit hattımızda bizi bekliyor. Demet Sağlık Geçit, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Haftanın ilk iş günündeyiz. Ankara'nın gündemini paylaşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün iki önemli durakta olacak. 31 Mart yerel seçimleri kapsamında saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Zonguldak olacak. Zonguldaklarla buluşacak. Saat 16'da ise Bartın mitinginde Bartınlarla bir araya gelecek. Yerel seçim çalışmalarıyla ilgili, yerel seçimlerle ilgili önemli mesajlar vermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Devam eden FETÖ davaları var. 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında Akıncı Üssü davası 475 sanıklı en önemli dava 15 Temmuz darbe girişimi davaları kapsamında. Evet, müdahil avukatları esas hakkındaki mütalaya ilişkin beyanda bulunacaklar. Bugün yine Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası var. 142 kişi yargılanıyor. Dava yeni duruşmasıyla bugün devam edecek. Bu nedenle gözler Sincan Adliyesi'nde olacak. Ekonomi dünyasıyla ilgili de iki önemli başlığımız olacak. Saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyonunu açıklayacak. Son olarak Ocak ayında yılın ilk enflasyon rakamları açıklandığında Ocak ayı enflasyonu aylık %1,6 oranında artmıştı. Yıllık enflasyonda %20,35 olarak gerçekleşmişti. Bugün ayrıca Şubat ayı İhracat rakamları da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından saat 11'de açıklanacak. Biz bu başlıkların ayrıntılarını gün içinde sizlerle paylaşıyor olacağız.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Bayram Zilan. Bayram Zilan, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gündemde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler var. Artık bir aydan az bir zaman kaldı. Son derece hareketli bir gündem var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Zonguldak ve Bartın'da olacak. Hafta sonu dün Ordu ve Samsun'da halka seslendi. Hem iç siyasete, seçim gündemine yönelik hem de dış siyasete yönelik önemli açıklamalar yaptı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gündür Karadeniz'de aslında Artvin, Rize, Samsun, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Bartın şeklinde gidiyor. Yani bir anlamda Karadeniz çıkartması bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı zannedersem günde iki tane miting, yani takip edebildiğim kadarıyla günde iki miting yapıyor. Bazen 3 olabileceği de söyleniyor. Fakat yok, çok yoğun bir tempoyla seçim sürecini, kampanya sürecini yürütüyor. Tabii öte yandan diğer muhalefet partilerinde de daha yeni yeni işte kıpırdanmalar var. Yani liderler bazında tabii. Elbette adaylar şu anda sahada. Belediye başkan adayları ve meclis üyeleri bütün partilerin çalışıyor. Ama liderler bazında Cumhurbaşkanı'nın çok daha erken başladığını söyleyebiliriz. Galiba 20'ye yaklaşıyor yapmış olduğu miting, ki Ankara içerisinde ve İstanbul'da birkaç miting yaptı. Bu seçimde, yani bu yerel seçimde biraz atmosfer farklı. Yani bunun adını koymak gerekiyor. Nasıl farklı? Bundan önceki yerel seçimlerde, yerel seçimlerin hiçbirisinde bir ittifak şeklinde bir süreç yaşanmıyordu. Yani bütün siyasi partilerin adayları bulunuyordu ve bu adaylar kendi çerçevesi içerisinde, kendi siyasi parti ve ideolojisi içerisinde bir kampanya geliştiriyordu ve herkes kendisine çalışıyordu. Yani bugüne kadar Türkiye'de yerel seçimlerin kültürü böyleydi. Fakat ilk kez 2019 yerel seçimlerinde, 31 Mart yerel seçimlerinde ittifaklar oluştu. Şimdi biz bu deneyimi aslında Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük. Yani o, ama o bir genel seçimdi ve iki taraf vardı. Yani tabiri caizse iki kutuplu bir seçime girmiştik. Bir tarafta işte Cumhur İttifakı, MHP ve AK Parti'nin içerisinde yer aldığı, diğer tarafta da işte Muharrem İnce'nin altında birleşen çeşitli partiler. Dolayısıyla aslında iki taraflı, iki kutuplu bir seçim kampanyası yürütmüştük. Şimdi bu model bu seçimde yerel seçimlere yansıyor ve siyasi partiler bir araya geldiler. Herkes kendi güçlü olduğu ili belirledi. Ve bu mesela Manisa, AK Parti ve MHP'nin uzun süre görüşmesinden sonra anketler ortaya çıktı vesaire. En son MHP bırakıldı Manisa. Yani buna benzer yerler var. Bunun işte Cumhur İttifakı karşısında yer alan Millet İttifakı'nın da bileşenleri. Bu böyle bir yol izlediler. Ama garip şeyler de oldu. Mesela Şanlıurfa bunlardan bir tanesi. Şanlıurfa'da HDP çok güçlü olmasına rağmen, diğer Millet İttifakı adaylarına nazaran HDP Urfa'da güçlü olmasına rağmen Urfa'yı Saadet Partisi'ne bıraktı. Yani ki Saadet Partisi'nin herhalde bir 25 katı falan oy alıyor HDP orada, ama Saadet Partisi'nin adayına bıraktı Şanlıurfa'yı. Biraz da böyle şeyleri de gördük. Yani bu seçim aslında bence sonuçları itibariyle de birçok sürprize gebe olmaya aday bir seçim. Çünkü kamuoyu yoklamaları da çok sağlıklı gitmiyor. Yani çünkü kamuoyunu yoklayamıyor anket firmaları. Şimdi nasıl yoklayamıyor? Çünkü insanlar da bir ittifaka oy verecek. Yani seçmen ilk kez kendi belediye başkanını bir siyasal parti dışında değerlendirecek ve bir ittifakın adayı olarak sandığa gidecek. Bu biraz da kafa karışıklığı yaratabiliyor. Yani bunun adını da koymak ve altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı bir televizyon kanalında anketlere güvenmediğini belirtti. Şimdi anketlerin aslında inandırıcılığı da bu anlamda tartışma konusu. Evet. Çünkü son birkaç seçimde biz bu anket firmalarının çuvalladığını gördük. Elbette tutturanlar var, ama yani sayı anlamında baktığınız zaman birçoğunun yanıldığını görüyoruz. Şimdi bu biraz da seçmen profilinin çok katmanlı olmasıyla alakalı bir şey. Yani burada sofistike bir davranıştan bahsediyoruz. Yani seçmenlerin örneğin yerel seçimde nereye oy kullanacağını kestirmenin çok güç olduğu bir sürece girdik. Çünkü seçmen de bir kafa karışıklığı yaşıyor yani şu anda. Çünkü kendi belirlediği, bugüne kadar oy verdiği bir kültürü var. Yani mesela bir AK Partili açısından düşünelim. Hı hı. Bütün seçimlerde AK Parti'ye oy vererek gelmiş. Ama şimdi bir ittifak çıkmış. Mesela belediye meclis üyeleri ortak. Hı hı. Yani bir taraftan eskiden böyle bir şey yoktu. Mesela bu seçimde ilk kez karşılaşıyor seçmenler bununla. Belediye meclis üyelerinin ilk kez ortak olduğu bir listeyle karşılaşacak AK Partililer. Şimdi MHP'liler de aynı şekilde. Örneğin Etimesgut'ta MHP'liler AK Partililerin de olduğu bir ortak listeye oy verecekler. Anlatabildim mi? Yani şimdi yerel seçim derken sadece kendi muhitimizin belediye başkanını seçmiyoruz. Kendi muhitimizin, kendi ilçemizin meclis üyesi listesine ayrı bir sandıkta oy veriyoruz. Büyükşehir'e ayrı bir sandıkta oy veriyoruz. Büyükşehir belediye meclis üyelerine ayrı bir sandıkta oy veriyoruz. Bunların hepsi ayrı ayrı sandıklar. Muhtara ayrı oy veriyoruz. Dolayısıyla yerel seçim sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda orayı temsil edecek meclis üyelerinin de seçimi ve bütün bu karmaşa, ittifaklar seçmende bir davranış rengini vermemesine neden oluyor. Yani evet. Bir anket firması gidiyor soruyor, halen onun kararsız olduğunu görüyoruz. Hı hı. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Bu seçimde ilk kez işte bugün ayın 4'ü, 31'inde seçim var, 27 gün kaldı. Evet. Son 27 gün de olmamıza rağmen halen kararsız olduğunu söyleyen büyük bir kitle var.
Neye bağlıyorsunuz?
Bu da bu karmaşık seçim atmosferine girmemizden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Tabii kendi partisine küsen, tepki göstermek isteyen, bu ittifakta ne yapacağını şaşıran kitlelerin de var olduğunu biliyoruz tabii. Yani bütün siyasi partiler için geçerli, AK Parti için geçerli. Yani AK Parti'ye karşı küskün olanlar var, HDP'ye karşı küskün olanlar var, CHP'ye karşı küskün olanlar var. Biraz da siyasette şey var. Yani Türkiye siyasetinde şu anda böyle kendi partisinden tatmin olmayan veya işte mesela sürekli muhalefette olmasına tatmin olmayan muhalefete oy verenler var. İşte uzun süredir iktidarda olup iktidar partisinden memnun olmayanlar var. Dolayısıyla bunlar aslında siyaset kurumu içerisinde seçmen bazında da bir yekün oluşturuyor. Yani bunu da hesaba kattığınız zaman bazı yerlerde %25'i bulan halen kararsız bir kitlenin var olduğunu görüyoruz. Bazı yerlerde düştüğünü görüyoruz. Ama şunu, yani bütün seçimleri takip etmiş bir gazeteci olarak şunu bekleyebilirdik. Yani artık kararsızların azalması gereken bir seçim satındayız. Yani bunu 2 ay önce konuşabilirdik. 2,5 ay önce konuşabilirdik ama 27 gün kala halen kararsızların kararsız kalmaya devam ettiği ve kararsız kalmakta kararlı olduğu bir dönemde bence bunu bütün siyasi partilerin okuması lazım.
Evet, neredeyse bir partiye oy verecek kadar seçmen kararsız durumda şimdi. Peki o zaman bir de 31 Mart sonrasına bakalım. MHP lideri Devlet Bahçeli 1 Mart'ta Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Ve ne olursa olsun Cumhur İttifakı'yla 2023 yılına kadar gidileceğini, bu ittifaka sahip çıkılacağını söyledi. Şimdi partilerde bir de 31 Mart sonrası hesapları yapıldığı söyleniyor. Belki yeni parti oluşumları olabileceği dile getiriliyor. Bir de Nisan ayına sonrasına bakarsanız neler söylersiniz?
Şimdi Sayın Bahçeli Twitter'da aslında bir açıklama yaptı bu açıklamasından önce. O açıklamada o açıklama şöyle bir yoruma neden oldu. Yani acaba yani Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğini düşünüyor. Beka sorununu, beka söylemini bu yüzden açıyor. Çünkü kaybedilmişlikten bu psikolojinin aslında Türkiye'yi erken seçime, erken genel seçime götüreceğini düşünüyor. O yüzden bunu bir bekaya, beka söylemine çeviriyor gibi bir yorumda bulundu. Yani Türkiye'de birçok kişi bunu tartıştı. Özellikle Bahçeli'nin bu tweetlerine karşılık. Sonra Bahçeli bu tartışmayı gördü. Yani Türkiye'de yani konuştuğu, attığı tweetin, yaptığı yorumun bir erken seçim olarak yorumlandığını gördü ve akabinde böyle bir açıklama yaptı. Yani Türkiye'de biz seçimlerde ne olursa olsun altını çizerek söyledi. Yani nasıl bir sonuçla karşılaşırsak karşılaşalım biz bu ittifakı 2023'e kadar götüreceğiz dedi. Şimdi tabii Türkiye'de şey tartışması da var. Yani demin sizin de buyurduğunuz gibi bir erken genel seçim tartışması yürütülüyor. Bir taraftan işte yeni parti söylemleri var. Bütün bunlar aslında biraz da sanırım 31 Mart sonuçlarına endeksli. Yani şimdi siyasal alanda domine eden, yani dominant bir siyasi parti var. Yani AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın böyle bir pozisyonu var bugüne kadar. Şimdi halkın arkasında gittiği bir siyasi hareket varken, yani ciddi bir oy potansiyeli varken herhalde hesaplar biraz da buna göre yapılır. Yani bundan önce nasıl böyleydiyse bence 31 Mart'tan sonra hamle yapmayı düşünenler muhtemelen bu seçim sonucuna da bakacaktır. Ancak Türkiye'de her seçim sonucu tartışılır. Yani sonuca bakılır ve buna göre hareket edenler olur. Dolayısıyla bence siyasi hesaplar açısından işte bunu yeni parti çerçevesinde değerlendirebiliriz, erken genel seçim çerçevesinde değerlendirebiliriz. Bütün bu beklentiler, yorumlar bence ya 31 Mart'tan sonra buharlaşıp uçar gider, yani tartışmalar azalır sonra yok olur gider sonuca göre, ya da daha da alevlenir. Yani 31 Mart'ta ki sonuç belki birilerinin daha bir fazla konuşmasına neden olur. Dolayısıyla bence 1 Nisan sabahını beklemek gerekiyor.
Peki muhalefet açısından değerlendirirseniz neler söylersiniz?
Şimdi şöyle bir çıkmaz da var. Yani şimdi CHP, bir CHP'li olarak düşünelim. Yani şimdi muhalefeti konuşuyorsak ana muhalefeti konuşmak durumundayız. Şimdi kendinizi bir an olsun CHP'ye yıllardır oy vermiş bir seçmen olarak düşünün. Şimdi ortalama bir CHP'li şunu soruyor. Yani ben kendi partimin iktidara gelmesini istiyorum. Çünkü siyasi partiden iktidara gelip vaatlerini gerçekleştirmek isterler. Hedefleri de budur. Yani vaatte bulunurlar Türkiye için, işte bulundukları ülke için. Ve bunu iktidar yoluyla yapabilirler. Şimdi bence her CHP'linin iktidara gelmek, iktidarı gelmeyi umut etmek bir hakkıdır. Şimdi düşünün, siz bütün seçimlerde bunu ıskalıyorsunuz. Yani iktidara gelmekten ziyade sanki bir muhalefete demir atmış gibi bir görüntü çiziyorsunuz. Şimdi bu ortalama bir CHP'liyi biraz umutsuz kılıyor. Yani CHP'li seçmen açısından düşünüyorum ben. Dolayısıyla şimdi bu kaçıncı seçim olacak diye söyleyen kitle daha fazlalaşıyor. Yani biz bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük, ondan önceki seçimde de gördük. Ama bu giderek daha fazla oluyor. Şimdi dolayısıyla bu beklentinin bir türlü karşılanamaması CHP içerisinde birkaç tane akımı da beraberinde getiriyor. Yani birkaç kanat var CHP içerisinde ve bu liderlik tartışması yaratıyor. Ve bu başarısızlık da bunu pekiştiriyor. Şimdi ben şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Yani demin işte birçok senaryo konuştuk. Bahçeli'nin 2023 dedik. Siz yeni parti dediniz vesaire. Şimdi burada bence şunu da konuşmak lazım. Yani yerel seçim, evet, bazı senaryoları devreye koyacak ama muhalefet açısından da bir liderlik tartışması, bir genel başkanlık değişimi, bir koltuk değişimi tartışması da açabilir. Yani çünkü şimdi ittifaklardan söz ediyoruz ama bu ittifakların beraberinde bir parti içi memnuniyetsizlikten de bahsediyoruz. Yani yerel seçimlerde muhalefet açısından eğer bir değişim olmazsa, yani iktidardan bazı belediyeler alınmazsa, tahminim odur ki başta CHP olmak üzere diğer siyasi partilerde de, diğer muhalefet partilerinde de bir değişim beklemek mümkün. Ki bu değişim muhtemelen bu seçimde olacak. Ya ben 31 Mart seçimlerinden sonra siyasette birçok değişikliğin olacağını düşünüyorum. Yani çünkü artık seçmen davranışları değişiyor. Artık Türkiye'de ikili bir parti düzenine doğru gidiyoruz. Siyasi partiler kendilerini bu iki partili sisteme göre entegre edip tanzim etmek durumunda. Çünkü artık bir siyasi partinin oyu yetmiyor. Bunu görüyoruz. Bu da ideolojik açıdan da bir değişimi, siyasi arena açısından bir değişimi ve genel başkanlık seviyesinde de bir değişimi zorunlu kılıyor. Bunu hep beraber 31 Mart sonrası görürüz diye düşünüyorum.
Peki, dış siyasete yönelik açıklamaları da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Suriye konusu başlığı önemliydi. Bir iki cümle neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili?
Şimdi tabii Cumhurbaşkanı aslında epey süredir Suriyelilerin, ya bunu konuşmak aslında biraz rencide edici bir konuşma. Yani bunu başında söyleyeyim, ben de bunu konuşurken rencide oluyorum. Yani çok doğru da bulmuyorum insani yardımların rakamlarla tarif edilmesini ve insani yardımın maliyetini konuşmak zorunda bırakılmak gerçekten rencide edici bir şey, kötü bir şey yani. Fakat günün sonunda maalesef bu bir maliyet işi aynı zamanda. Yani ve bunu hesabını soranlar oluyor. Şimdi hesabı sorulduğu zaman mecburen bunu söylemek durumunda kalıyorsunuz. Keşke Cumhurbaşkanı bunu söylemek zorunda kalmasa. Yani 30 milyar dolar para harcandığını keşke söylemek zorunda kalmasa. Ama maalesef bazen bu konuda suistimaller oluyor ve bu siyaset malzemesi oluyor. Evet. Şimdi bir taraftan 3,5 milyon Suriyeli'yi misafir ediyorsunuz ülkenizde. Yani bir ensarlık yapıyorsunuz. Çaresiz bombalar altında kalan, katledilen insanlara kucak açıyorsunuz. Bir taraftan da bunu siyasi propaganda haline getirip biz iktidara gelirsek bunları göndereceğiz, iktidara gelirsek şunları şuraya göndereceğiz falan gibi söylemlerde bulunan ve bunların üzerinden bir ekonomi devşiren, yani işte şunlara şu kadar maliyet gidiyor, bunu böyle yapacağız, bunları gönderirsek şöyle olur gibi bir propaganda üretiliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı da Suriye ile ilgili böyle bir açıklama yaptı ama bunun sayısal karşılığından, ekonomik karşılığından ziyade bence Türkiye halkı olarak, yani sağcısı, solcusu, Kürt'ü, Türk'ü, hepimiz 82 milyon insan, bunun manevi getirisine bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Peki. Ya da öyle temenni ediyorum.
Peki, peki evet. Gündem bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Bayram Zilan konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonominin gündemini konuşacağız. Ekonomi yazarı Cahit Saraçoğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, günaydın diliyorum.
Evet, bugün önemli rakamlar açıklanacak. Biraz önce gündemi alırken muhabirimiz Demet Sağlık Geçit de söyledi. Bir kere saat 10'da TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Nasıl bir rakam gelir size göre?
Valla şöyle, Türkiye bu geçtiğimiz yaz döneminde ciddi bir dolarla kurla ilgili bir spekülasyon yaşadı. Onun yarattığı bir enflasyonumuz var. Ocak ayı rakamı 20.35 çıktı. Ocak ayının enflasyonu da 1.07 çıktı. Hükümetin bu dönemdeki bazı müdahaleleri enflasyonu nispeten indirdi. Beklentimiz açıkçası 0.50 ile 0.98, hatta İstanbul Ticaret Odası 0.98 Şubat ayının enflasyonunu verisi olarak açıkladı. Biz 0.50 ile 0.98 arasında bir rakamın Şubat ayına ilişkin geleceğini, ama asıl bizim enflasyonda düşüş ve hükümetin de %15'ler ve Sayın Cumhurbaşkanı da şeyde Kayseri'deydi sanırım, Sivas'ta şey açıklaması var, tekli rakama indirme. O yıl sonuna doğru olur. Ama biz Haziran ayı gibi özellikle tarımsal üretimin artık yaz döneminin devreye girmesiyle bir 15'leri o zaman görürüz. Şimdi beklentimiz de Ocak 20.35'ti. Şubat ayı da 20.01'ler, 20, yani 20'nin altı biraz zor. Bu günler için söylüyorum. Ama Mart'ta mesela bu 19-18 civarına düşer. Nisan'da bu 17'leri geçer. Mayıs 16'lar ve Haziran gibi 15'ler olur. Eğer bu dönem bir yeniden bir atak gelmezse, çünkü ciddi anlamda bir atakla boğuşuyoruz.
Evet.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekli rakamları indirmeyi hedefliyoruz cümlesini yıl sonuna doğru yakalarız diye düşünüyorum.
Peki, yaklaşık 15 dakika sonra rakam açıklanacak. Bakalım nasıl bir rakam gelecek. Bir saat sonra da saat 11'de de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Şubat ayı ihracat rakamlarını açıklayacak. Onu nasıl değerlendireceksiniz?
Şöyle bir şey oldu. Şimdi ekonomi öyle ilginç bir durumdur ki biz o yaşadığımız atakla döviz kuru şu anda Türkiye'de de yüksek. 5.30'larda falan mesela. Şimdi bu aynı zamanda Türkiye'nin ihracatını arttırıyor. Bu oranlar yüksek olmasından dolayı da ithalat da düşüyor. Çünkü rakamlar yüksek olunca biz ithal etmemeye çalışıyoruz. Ama ihracat dolar rakamı yüksek olunca da ihracatımız artıyor. Dolayısıyla biz hem Ocak ayında iyi bir ihracatla karşılaştık, hem de Şubat'ta da yine karşılaşacağız. Yıl bazında 10'lara 11 milyarlara, ay bazında yakalayacağımızı bekliyoruz. Yani Mayıs ayına kadar da bu anlamda ihracatta iyi veriler alacağız. Ondan sonra da tekrar döviz kurlarında, şimdi dövizin düşmesi lazım imalatımızı arttırmak için. Ama dövizin yüksek olması da ihracatımızı arttırıyor. Böyle bir tezatlık var burada. O nedenle hep sanayi ağırlıklı stratejik üretime geçelim diyoruz. Hep söylerken o, yani kilogramda biz en az bir 4-5 dolar kazanalım. Şu anda 1 dolar, 1.70 dolar civarında bir kazancımız var. O nedenle ihracatımız bu birkaç ay üst üste çok yüksek gelecek. Onun da temel nedeni pazarımız devam ediyor. Ama döviz kurundaki yükseklik ihracatımızın şey değerini arttırıyor, parasal değerini arttırıyor.
Evet, günün sonunda bu rakamları tartışıyor olacağız. Evet. Bakalım nasıl bir tablo çıkacak ortaya. Şimdi bir de gazetelerin ekonomi sayfalarına baktığımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın KOBİ'lerle ilgili açıklamalarını görüyoruz. Dijital KOBİ'lere 250 milyon lira destekten bahsetmiş Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ama KOBİ'lere destek sanıyorum bu kadar değil.
Değil.
Başka bir ayağı da var.
Evet, hafta sonu Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Bey açıkladı. Ocak ayında yapılan bir 20 milyar liralık desteğe bu ayda bir 25 milyar lira, yine 20 milyar hazine garantisi altında 25 milyar liralık kefareti altında 25 milyarlık bir destek daha geliyor. Ve bu haftadan itibaren de yıllık cirosu 125 milyon lira olan KOBİ ölçeğindeki küçük ve orta boy ölçekteki firmalarımız alacak. Bunlar en fazla 1,5 milyon lira civarında kredi alabilecek. 6 ay ödemesiz 36 aylık bir vadeli olacak. Ve en önemlisi 1,54 faizle kredi alacaklar. Şu anda şöyle söyleyeyim, aylık 2,48-2,60 arasındaki faiz, kredi faizi, ticaret faizleri diyeyim ben ona, 1,54'e düşmüş olacak. Bu anlamda KOBİ'leri hem Ocak'ta hem Mart'ta 3 ay içinde ilk çeyrekte ciddi bir şekilde 50 milyar lira, bu tam adı budur, 25 artı 25'e çünkü geliyor, 50 milyar lira KOBİ'lere bir destek paketi açıklandı. Bu çok ciddi bir rakam. KOBİ'lerin en azından bu yıl için yapmayı planladıkları projelerini hayata geçirmeleri açısından önemli oldu. İlk çeyrekteki aldığınız her karar o yılı etkiler. O nedenle çok hızlı bir hareket yaptı Hazine Bakanlığı. Önemli bir destekti. Sanayi Bakanlığı Sayın Mustafa Varank'ın başındaki Sayın Sanayi Bakanlığı'nın dijital KOBİ'lere yönelik 250 milyonluk desteği ise şöyle bir önemi var. Şimdi Türkiye'de bir yan sanayimiz var. Bir de orijinal üretim var. Şimdi Türkiye'deki yan sanayinin çalışabilmesi bazen sıkıntılı oluyor. Nedir? Örnek veriyorum. Bir civataya somunun oturması. Yan sanayideki o somun bazen mikro milimlik farklarla oturamayabiliyor. Şimdi Sanayi Bakanlığı'nın yaptığı şu, geliştirilecek, üretim aşamasına gelmiş bir ürünle ilgili Ar-Ge çalışmalarını dijital arşive alalım, biz bunu yan sanayimize açalım. Yani kaliteli olmak kaydıyla yan sanayimiz böyle bir projede bir üreteceği bir parçayı senin orijinal Ar-Ge çalışman sonundaki hale gelmiş olacak parçayı üretmesine fırsat verelim. Hı hı. Bu aynı zamanda Türkiye'nin gerçekten artık merdiven altına kayan bir yan sanayimiz var. Onların da kayıt altına alınmasını sağlayacak. Sen eğer bu dijital platformdan yararlanacaksan kayıt altına gireceksin. O zaman da ne olacak? Örnek veriyorum, bu sadece bir örnek. Bir Vestel'in bir yan sanayi ürününde parça sen üreteceksen, o ürettiğin parçanın dijital platformda sen onun ortağı olacak şekilde geliştirmen için sana şimdiden diyor ki işte Vestel bir dijital Ar-Ge çalışmasını dijital ortamda bize sunsun, biz bunu yan sanayimize açalım ve yan sanayi de kayıt altına alalım. Bu Türkiye'de bir entegrasyonu, sanayi ile yan sanayi entegrasyonu sağlayacak çok ciddi bir şey. Bunun da bir bedeli 250 milyon liralık bir şey olacak, faturası olacak. Sanayi Bakanlığı diyor ki ben bu desteği veririm, yeter ki bu şekilde iyi niyetle düşünülsün ve bu entegrasyon sağlansın. Bu da çok ciddi bir hamledir bu 50 milyarın üzerine.
Peki, kısa sürede verilecek sanıyorum
evet, bu destek. Evet, tamam, hemen projeyi başlatan bu desteklerden yararlanabilecek.
Peki. Bir diğer konu başlığı yatay mimari. Yatay mimari aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süredir üzerinde durduğu bir konu. Şehirlerde dikey mimari değil, yatay mimari, eski mahalle kültürünün yeniden canlandırılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizdiği konular. Sabah gazetesi ekonomi sayfasında 50 bin konutla yatay mimarinin başlayacağı başlığı var ve her şehirde de bir pilot uygulamanın yapılacağı haberi var. Sanıyorum TOKİ tarafından yapılacak bir çalışma. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, Sayın Çevre Bakanı Murat Kurum bu konuda Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan gelmiş bir insandır. yıllardır konut üretimi alanında ciddi bir birikimi olan bir bakan ve TOKİ ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekten aşağı yukarı 5 yıla yakındır dile getirdiği bir hayalini düğmesine basılıyor, öyle diyeyim. Çünkü hep yapalım deniliyor ama bir türlü işte inşaatlardaki maliyetlerden dolayı taahhüt kesiminin, bu işi yapan müteahhit kesiminin kazancını stabilize edebilmek için dikeye dönüşüyor. Her seferinde bunu ne kadar yaparsak yapalım ona doğru dönüşüyor. Şimdi bizim Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde bundan sonra işte 31 Mart'ta yerel seçimlerden sonra da belediyeler de kendilerine artık çeki düzen verecekler. Öyle müteahhide istediği gibi kat çıkma, uzun yüksek katlar yapma olayını kaldıracağız. Bunun işaretleridir. Şimdi ilk stratejik hamle budur. Bir nevi belli sayıda illerde bu pilot çalışmayla örnek adım atılacak. Ve tüm belediyelerin artık yatay mimariye geçme konusunda Türkiye genelinde bir çalışma başlatması sağlanacak. Ama bu seçimlerden sonra denklem düzgün bir şekilde oturursa, yerel yönetimler denklemi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki oluşan en büyük şey bu. O sürece kadar ilk hamledir bu 50 bin konut. Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla TOKİ'nin üretmeye başladığı bir süreç. Artık Türkiye önümüzdeki özellikle 2023 yılına kadar yatay mimarinin ağırlığının olduğu bir sürece doğru götürmek istiyorlar. Sanırım onun ilk hamlesini böylece net olarak koydular, adını da koydular. 50 bin konut başlıyor. Bunun şeyi yok artık. Durdurulacak bir durum yok. Çünkü biz ciddi bir deprem bölgesinin içindeyiz. Ve 7 milyona yakın konutumuz, yapı stoğumuz bozuk. Bu yapı stoğunun her yıl 1-1,5 milyonunun düzeltilmesi lazım. Ama bu arada da yatay mimariyle hem o yapılaşma, bozuk yapılaşma düzeltirken yatay mimarinin de yayılmasını sağlamak. İşte 7 milyonu ilk hamlesi 50 binle başlıyor. Öyle diyebiliriz biz çok rahat.
Peki bir de kentsel dönüşüm ayağı var.
Evet.
Onu da değerlendirelim. Çünkü Kartal'da yaşanan üzücü bir olay sonrasında daha çok tartıştığımız bir konu. Onu değerlendirirseniz neler söyleyeceksiniz?
Şöyle, Türkiye gerçekten 90'lı yıllarda çok dramatik bir dönem yaşadı. Yani denizden kumu çıkartıp inşaatta kullanan, nervürlü dediğimiz çelik, krom katılmış demir kullanmayan, çimentoyu az katan bir yapılaşma oldu. O 90'lı yıllar bizim Türkiye için 30 yılımızı yiyen yıllardır, öyle diyelim, doğrusu bu. Ve şimdi o binalar, bir binanın da yarılanma ömrü vardır. Beton binanın yarılanma ömrü 40 yıldır. Bakın o binalar 40 yıl olmadan ani çökmeler yaşıyor. Ve biz çok ciddi bir deprem kuşağı içindeyiz, bunu kabul edelim. Ve İstanbul o deprem kuşağının da iki ucundadır. Gölcük ve Marmara arasındaki o fayın ucundadır. Bu kentsel dönüşümün şu ana kadar dahi biz şeyini kaçırdık. Zaman kaybı yaşadık. Bu karar vermeyle ilgili bir süreçtir. Hızlı davranamıyoruz. İşte yeni dönem, yeni hükümet modeli, yeni stratejik dönemlerde bunların hızlandırmamız açısından önemli olacak kentsel dönüşümü. Bu anlamda da yatay mimariyi katarsak belki önümüzdeki 100-150 yıl konutların yıkım riskini minimize etmiş olacağız.
Peki, sağlığımız, güvenliğimiz açısından da önemli.
Evet.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Ekonomi yazarı Cahit Saraçoğlu konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15.350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15.480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız. Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle. Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin. Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Her yıl dilimize binlerce yabancı sözcük giriyor. Yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çıkın.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevreleri ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 11, İstanbul parçalı ve az bulutlu 10, İzmir parçalı ve az bulutlu 14, Erzurum parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 2, Amsterdam yağmurlu 11, Atina az bulutlu 14, Bağdat parçalı bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 15, Paris sağanak yağışlı 13, Roma parçalı bulutlu 17, Saraybosna parçalı bulutlu 15, Kiev karla karışık yağmurlu 6, Londra çok bulutlu 11, Moskova kar yağışlı 1, Lefkoşa sağanak yağışlı 17, Madrid çok bulutlu 16, Mekke açık 29, New York az bulutlu 4 ve Viyana parçalı bulutlu 18 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos hattımızda bizi bekliyor. Fatih Avanos, günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Azerbaycan'dan bize neler aktaracaksınız?
Tabii, hemen geçtiğimiz haftayla başlayalım. Geçtiğimiz hafta Hocalı'da hayatını kaybedenlerin 27. yıl dönümüydü. O yüzden de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Hocalı Anıtı önünde Ermenilerin Hocalı kasabasına yaptığı katliamda hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi. Bu yıl gerçekleşen törenlerde Azatlık Meydanı'ndan Hocalı Anıtı'na Hocalı'ya adalet yürüyüşü gerçekleşti. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu dev kortejle Hocalı'ya sessiz kalan dünya kamuoyunun dikkati çekinmek istendi. Yürüyüşe 100 bin üzerinde katılım gerçekleşti ve Azerbaycanlılar Hocalı Anıt önüne gelerek hayatını kaybedenler anısına karanfili bıraktı. 26 Şubat Hocalı katliamının yıl dönümü dolayısıyla hafta boyunca Azerbaycan'ın birçok noktasında anma etkinlikleri, fotoğraf sergileri düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, Bakü Eğitim Müşavirliği ve Azerbaycan'da öğrenim gören Türk öğrenciler de Hocalı katliamının 27. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Geçtiğimiz hafta Azerbaycan'ın önemli bir de konuğu vardı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salom Zurabişvili 2 günlük resmi ziyaret için Azerbaycan'a geldi. Zurabişvili ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Baş başa görüşen liderler iki ülke ilişkileri ve işbirliği olanaklarını ele aldı. Ortak stratejik projelerde gelinen son durum değerlendirildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yeni seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Salom Zurabişvili'yi tebrik etti. Hatırlayacağınız üzere Kasım 2018'de Cumhurbaşkanlığı, Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçilmişti Zurabişvili ve Gürcistan'ın da ilk kadın cumhurbaşkanı olarak dikkati çekmişti bu başarısı. Kendisi seçimlerin hemen arkasından Azerbaycan'a da ağırlamaktan duydu. Memnuniyeti dile getirdi İlham Aliyev ve iki ülkenin geçmişten bugüne her zaman coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan kuvvetli bir işbirliği örneği gösterdiğini ifade etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı da iki ülkenin enerji alanında büyük ölçekli projeleri hayata geçirdiğini hatırlattı ve daha büyük projeleri gündeme getirmek amacında olduklarını kaydetti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Azerbaycan ziyareti kapsamında Başbakan Nevruz Memedov ve Parlamento Başkanı Oktay Esedov'la da görüştüğünü belirtelim. Azerbaycan iç kamuoyuna bakacak olursak Azerbaycanlılar için sevindirici bir haber vardı. Son 3 gün içerisinde oldu bu ve bankalarla kredi geri ödemelerine ilişkin vatandaşlar arasında yaşanan sıkıntılara Cumhurbaşkanı İlham Aliyev el attı. 2015 yılında hatırlayacaksınız, Şubat ve Aralık aylarında Azerbaycan manatı dolar karşısında %80'e yakın değer kaybı yaşamıştı. Bir devalüasyon olmuştu ve bu devalüasyon sonrası Azerbaycanlıların kredi borçlarında %80'e yakın bir artış gerçekleşmişti. Ve bu yüzden de binlerce vatandaş ödemelerini gerçekleştiremiyordu. İşte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev imzasıyla yayınlanan kararname ile mağdurlara yönelik yeni tedbirler geldi. Buna göre 10 bin dolara kadar borcu olanların faiz borçları silinecek ve eski kurdan borçları hesaplanacak. Oluşan farksa Azerbaycan hükümeti tarafından karşılanacak. 10 bin doların üzerinde borcu olanlara ise bankalar sembolik olarak %1 faiz oranıyla borçlarını kapatmaları için yeni kredi imkanı verecek. Uygulamadan 1 milyona yakın Azerbaycan vatandaşının yararlanması bekleniyor. Bugün de önemli bir program var. Gence Başkonsolosluğu'nda bu program. Gence Başkonsolosu Ümit Öztürk'ün düzenlediği bir program var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ve kadının toplumdaki yeri ve önemiyle ilgili bir program. Bu programa kimler katılıyor? Gence Valisi Niyazi Bayramoğlu, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve Azerbaycan Milletvekili Sevinç Feteliyeva da katılıyor. Bu program Gence'de düzenleniyor. Gence Devlet Üniversitesi'nde yarın da önemli bir konuğu bekliyor Azerbaycan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı seçilen Mustafa Şentop ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bugün gerçekleştirmesi bekleniyor. Günübirlik bir program olması planlanıyor ve ardındansa Şentop'un ilk ziyareti Azerbaycan'a gerçekleşecek. Yarın akşam saatlerinde gelecek ve 6 ve 7 Mart'ta 2 günlük resmi temaslarda bulunacak. Bakü'de kimlerle görüşecek? Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmesi bekleniyor. Diğer taraftan Başbakan Nevruz Memedov ve Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov'la görüşmesi bekleniyor Şentop'un diyelim. Azerbaycan'ın gündemi bu şekildeydi. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
Fatih Avanos, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar,
programımıza.
Merhabalar, günaydın, iyi sabahlar.
Sağ olunuz, teşekkür ederiz. Yeni bir hafta başlarken iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle. Şimdi bugün Ankara'nın önemli bir konuğu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bugün Türkiye'ye geliyor ve Salı günü de temaslarına başlayacak. Suriye meselesi iç siyasetin de gündeminde. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu ve Samsun'da halka seslendi. Orada dedi ki Türkiye'nin geleceği Suriye meselesine bağlı. Eğer bunu çözemezsek ne biz ne Avrupa rahat edebilir ve sınır güvenliğimizi de kendimiz sağlayacağız dedi. Bu çerçevede nasıl değerlendireceksiniz meseleyi?
Valla çok doğru bir tespit. Gerçekten öyle. Yani siyaset üstü çıplak bir gözle bakıldığında Suriye'deki bugüne kadar Suriye'deki süreçte en büyük Suriye'ye komşuluğu olan ve en büyük sınırı olan ülke olarak Türkiye, Suriye sorunundan komşu ülkeler içinde en çok zarar gören ülke oldu. Yani muazzam bir iç savaşın yarattığı travma Türkiye'de ağır bedeller ödetti. Bunlardan birisi halen daha taşımakta olduğu 3,5-4 milyona yakın göçmen yükü. Bu çok önemli bir mesele. Bu yükle ilgili Türkiye'nin harcamalarının oranı zaman zaman Cumhurbaşkanı tarafından dile getiriliyor, aktarılıyor. Bu meselenin öneminin altını çiziyor. Dolayısıyla bu sorunun şu ya da bu şekilde çözülmesi Türkiye'nin eninde sonunda çıkarına. Fakat burada önemli olan Suriye'nin üniter yapısını, toprak birliğini koruyarak bu soruna bir çözüm bulmak. Türkiye'nin bütün hassasiyeti bu. Oysa bölgeye girmiş küresel güçlerin Suriye'nin birliğini savunarak yola devam etmek konusunda ne kadar samimi olup olmadıkları konusunda Türkiye'nin şüpheleri var. Bir işte Amerika'nın özellikle bölgede bu PKK-PYD yapılanması üzerinden oluşturduğu ve Suriye'nin toplam 1/3'ünü oluşturan sahada varmak istediği yer bir devletçik kurmak ve kısa vadede çözüme gidilirken bir federal sistem çatısı altında onları federal bir Suriye'nin parçası kılmak ve ileride de onu bağımsızlaştırmak niyetim bu olduğu gayet açık. Ve bu parçanın da Suriye'nin doğusundan batısına doğru Akdeniz'e kadar uzanan bir parça olması ve Türkiye'nin Arap dünyasıyla irtibatını kesme stratejisinin bir parçası olduğu da anlaşılıyordu. Türkiye çok şükür ki yaptığı müdahalelerle bu şeyi, projeyi kesintiye uğrattı. Bunu başardı. Fakat halen daha rezerv bir tehdit olarak Fırat'ın doğusundaki yapılanma duruyor ve Türkiye bunun beka sorunu olarak altını çiziyor. Siz nihayet hafta sonu yaptığı konuşmalardan Cumhurbaşkanı atıp yaparak bunu izah ettiniz, aktardınız. Hı hı. Bu çok son derece hayati bir konu Türkiye için. Siyasi bir konu değil. Yani siyasetçilerin speküle edeceği bir konu değil.
Evet.
Bu önemli. Niye bu kadar önemli bir konu? Çünkü Türkiye'ye karşı, Türkiye'yi bölmek üzere 40 yıldan daha uzun zamandır kendince mücadele eden bir bölücü örgüt orada Amerikan şemsiyesi altında palazlanarak, semirtilerek Türkiye'ye karşı bir güç olarak inşa oluyor. Yani Türkiye bu konuda son derece teyakkuz halinde. O kadar teyakkuz halinde ki belki de PKK'ya karşı etkili mücadelesinin Türkiye için dikkate alındığında en etkili dönemini yaşıyor Türkiye. Adeta Hendek süreciyle başlayan süreç sonunda Hendek'i, şehirleri, dağları temizleyerek Türkiye, büyük çapta Türkiye'de PKK'yı etkisizleştirdi. Bu büyük bir başarı. Yani 3-5 yıl önceki şartlar dikkate alındı. Çok büyük başarı. Türkiye bunu başardı. Fakat gelin görün ki Türkiye'nin kendi içinde etkisizleştirdiği Türkiye kökenli örgüt sınırın öte tarafında bir devletçi kurmaya doğru gidiyor. Götürülüyor daha doğrusu. Gitmiyor, götürülüyor. Bunu Türkiye'nin beka sorunu, büyük bir siyasi mesele olarak algılanması, kendi tarihinin kırılmalarından birisi olabilme potansiyelini taşıdığını görmesi kadar doğal bir şey söz konusu değil. Burada Türkiye 70 yıla uzanan müttefiklik ilişkisi olan Amerika'ya derdini anlatmakta zorluk çekiyor. Çünkü Amerika Türkiye'ye karşı mücadele veren bu örgütün hamisi, destekçisi. Ve Türkiye son hamlesiyle birlikte ciddi olduğunu ortaya koydu. Sınıra ciddi bir askeri kapasite yığdı. Caydırıcı bir etki yarattı. Sonunda Amerikalılar asker çekmeyi açıkladılar. Fakat o günden bugüne geçen süreç dikkat alındığında süreç pek öyle parlak bir süreç gibi görünmüyor. Halen daha Membiç, Halep'in küçük bir ilçesi. Bu ilçede PKK'lıların, PYD'lilerin buradan çıkarılıp halka devredilmesi buranın bile bir sorun oluyor. Ve açıkçası Amerikalıların Türkiye'yi idare ettiğini, zaman kazandığını düşünüyoruz, endişe ediyoruz bundan. Türkiye bu konuda da teyakkuzda sürekli baskı kuruyor. Şimdi bu şartlarda kaçıncı defa James Jeffrey, son bir yılda atanan Suriye elçisi, temsilcisi geliyor, Ankara'ya geliyor. Şimdi ne konuşması beklenir? İşte Membiç, Suriye vesaire. Muhtemelen gündem başlayacak. S-400'ler alınmasın. Bundan vazgeçilsin. Biz Patriot satalım size vesaire. Hatırlayalım. Yine son iki toplantıda Cumhurbaşkanı söyledi. Dedi ki biz zaten daha önce onlardan bunu almak istiyorduk ama onlar vermediler. Biz de mecburen S-400'leri Ruslardan aldık. Şimdi aldık, yapacak bir şey yok. Oysa Amerikalılar ısrar ediyorlar. Yapacak bir şey var. Siz vazgeçin, bizden alın. Şimdi kafalar ister istemez çok karışıyor. Bu Amerikalıların kafasına bize S-400'lerden vazgeçirip Patriot satmak var. Yani onların temel gündeminde ana başlık bu. Biz fakat bizim gündemimiz orada duruyor. Bizim gündemimize karşı çok da sıcak değiller algısı Türkiye iç kamuoyunda ciddi bir sorun olarak ayakta. Dolayısıyla ben Türkiye ile Amerika arasındaki bu köşe kapmacanın ve bürokratik politik zor sürecin dönüm noktalarından biri olabilir mi bu James Jeffrey'nin gelmesi? Buradan bir netice çıkabilir mi? İnşallah çıkar ama çok ümitli olduğumu söyleyemem.
Hı hı.
Diğer tarafta Viyana'da biliyorsunuz Amerikan Silahlı Kuvvetler Komutanı'yla Rus Silahlı Kuvvetler Komutanı şey diyecek, bir araya gelecekler. Bir miktar Suriye konuşacakları tahmin ediliyor. Şimdi buradan ne çıkacak onu da merak ediyoruz aslında. Bizim aslında Suriye'de meselesindeki en büyük endişemiz Suriye ile Rusya ile Amerika arasında ortalığa dökülmemiş gizli bir anlaşma mı var endişesi. Çünkü bizim hassasiyetlerimizin her ne kadar yanında duruyor gibi görülse bile Rusya ve Putin, yani son zirvede yaptığı konuşmayla birlikte endişelerimizi bir miktarda artırdı. Yani şu şey, Amerikalılar çıksa da bu PYD'lilerle biz iş tutsak, bunları ele alsak falan gibi bir hava var. Yani burada bir endişe ya, be hatırlayalım, aşağı yukarı son 6 ayda hatırladığım kadarıyla doğru dürüst PYD bölgesine rejim güçlerinden ve Rusya'dan tek bir saldırı bile olmadı. Bu ne anlama geliyor? Demek ki o sınırları ve yapıyı kabullenmeye hazırlar. Bir de biliyorsunuz zaten şeyde Tel Rufat'ta iç içe Rus ve PKK'lı yapılar ve Membiç'in bazı bölgelerinde de ortak devriyeler attılar son dönemde. İşte bunu açıkladılar da, Rus Dışişleri Bakanı da açıkladı, sözcü de açıkladı. Yani dolayısıyla çok karmaşık, garip bir tablo var. Yani kimin eli kimin cebinde. Yani PKK'lıları hemen kapmaya hazır bir pozisyonda duruyor bu Ruslar. Öyle bir izlenim veriyor Türkiye'nin. Yani dolayısıyla Türkiye iki süper gücün oyun alanı olarak Suriye'de sürece müdahale etmek ve kendi beka sorununu çözecek bir politikayı başarmak, süreçte bir süreç içinde idare etmek ve şeyi siyasi hedefe matuf bir süreci sonunda bunu başarmak durumunda olan bir ülke. Bu konuda Ankara'nın hassasiyeti ve dikkati devam ediyor. Ve sonunda tabii ki diplomatik bir süreçten bahsediyoruz. Her ne kadar bizi tatmin etmese, biraz zamana yayılmış gibi görünse bile diplomatik süreçlerin zaman alan bir boyutu da, mahiyeti de oluyor. Bu şey sınır hattından 30 kilometre derinde oluşacak güvenlikli bölge yine hakeza muhtemelen James Jeffrey ile görüşülecek bu toplantıda. Heyetler geliyor, heyetler gidiyor. Amerika-Türkiye arasında iyi bir trafik var. Fakat halen daha iyi trafiğin olumlu bir neticesini görememek Türk iç kamuoyunda bizlere şeyi diyor, geriyor açıkçası. Yani bu kadar niye gecikti bazı şeyler endişesi şey hale geliyor, kuvvetler geliyor. Tabii geçen haftanın en önemli gelişmelerinden birisi Suriye'de Amerika'nın varlığını gerekçelendirdiği DAEŞ'in artık tamamen yenildiğini ve zaferin gerçekleştiğini Amerikan Başkanı'nın bizzat ilan etmesi. DAEŞ yenildi dedi ve zaferle sonuçlandı mücadelemiz. Şimdi Amerika açısından yeni bir dönem başlamış oldu dolayısıyla Suriye'de. Yani DAEŞ'le mücadeleydi gerekçesi. Şimdi DAEŞ çıktı, mücadele bitti, DAEŞ yenildi. O zaman Amerika neyi yapacak Suriye'de? Nasıl çekilecek? Vesaire. Bunlar tartışma konusu. Bu DAEŞ'lerle ilgili bir sürü tartışma sürüyor. İşte Amerikalılar bunları Fransa ve İngiltere'ye alın, bu Avrupa kökenli DAEŞ'leri yargılayın dedi. Onlar hiç almaya niyetli değiller. Büyük bir problem oluşturduklarını biliyorlar. Yani bunların suçları işte Orta Doğu'da işlenmiş. Nasıl yargılayacağız edeceğiz bilmem ne. Biz bunları ne yapacağız? O zaman bırakırız falan anlamına gelen laflar ettiler.
Evet.
Ya burada da karma karışık bir mesele var. Yani burada da Türkiye'nin endişesi bu DAEŞ'li militanların Türkiye'ye sızdırılabileceği, Türkiye'ye karşı kullanılabileceğine dair bir endişe. Bunun emareleri de var. Nihayet Türkiye'de de DAEŞ'e karşı operasyonlar belli bir sıklıkta ara vermeden yürütülüyor, yürütülmeye devam ediliyor. Öyle bir boyut var. Yani dolayısıyla bu Suriye meselesi halen daha son derece karışık. Diğer tarafta Türkiye'de yerel seçimlere 25 gün kaldı artık. Az bir zaman kaldı.
Başlıkta son derece hareketli.
Dolayısıyla yerel seçimler, Türkiye biraz da yerel seçimlere odaklandığı için Suriye meselesi ister istemez devletin bazı kurumlarının götürdüğü bir mesele halinde bugün itibariyle. Yani dolayısıyla radikal ve köklü bir değişikliğin olabileceğini bu aralıkta beklemiyoruz.
Hı hı.
Yani öyle bir tablo var. Bakalım ne olacak?
Ne olacak? Peki dediniz ya, yerel seçim aslında o gündemle ön plana geçti. İç siyaseti, yerel seçim gündemini değerlendirirseniz neler söylersiniz?
Vallahi yerel seçimler ne derler? Sular ısınıyor. Gerçekten ısındı. Bir defa Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Başkanı olarak muazzam bir performansı var. Günde iki ilde konuşuyor. Akşamları televizyon programları yapıyor İstanbul'da. Başka kamuoyuna yansımıyor. Muhtemelen yerel düzeyde pek çok toplantıya katılıyor vesaire. Büyük bir şey var. Performans var. Burada sahada kullandığı dil daha çok beka sorunu ve CHP'nin HDP ile örtülü ittifakı ve işte arkadan PKK ile ve FETÖ ile bağlantılar vesaire üzerinden CHP'ye dönük muazzam bir yüklenmesi söz konusu. Buna karşılık CHP de cevap verme yerine ekonomik sorunları konuşarak cevap veriyor. İşte hayat pahalandı, işsizlik arttı, kuyruklar yeniden başladı vesaire gibi. Bu sözde konuştuk daha önce. Türkiye ilk defa yerel seçimlerde lokal düzeyde ittifakları deniyor. İttifakların oluşturduğu büyük bir rekabet de var. Özellikle büyük şehirlerde büyük bir rekabet var. Bir yandan liderler makro, genel politik konular üzerinden siyaseti yürütürken bir yanında da yerel düzeyde belediye başkan adayları illerin sorunlarını ve çözüm yollarını kendi kampanyaları içerisinde halkla paylaşıyorlar. Bu son derece de önemli. Yani aslına bakarsanız bir miktar dil üslup sertleşmiş olmasına rağmen güzel bir kampanya gidiyor. Ya daha doğrusu başladı daha geçtikçe temponun artacağını öngörüyoruz ve bekliyoruz artacaktır. Yani burada demokratik teamüller, kültür, bunun oluşturduğu ya da oluşturması beklenen nezaket filan. Bunların mümkün olduğu kadar yıpranmadan kampanyaların götürülmesi ve gerçek anlamda seçim kampanyalarının bir demokrasi karnavalına dönüştürülmesi. Bunun gerektirdiği nezaketin, ölçünün kaçırılmaması şahsen siz gibi, ben gibi insanlar için en büyük beklenti. Bu bugün itibariyle çok da yer almış değil yani normal. Bir de tabii sonunda seçim sahnesi tiyatral bir sahne orası. Yani siyasetçiler vitrine çıkıyorlar, görücüye çıkıyorlar, insanlar beğeniyorlar, oy veriyorlar, beğenmiyorlar, vermiyorlar. Tabii diğer taraftan kamuoyu yoklamalarına göre halen daha diğer seçimlere göre bir miktar daha yüksek bir kararsız seçmen kitlesi var. Bu seçimden önemli özelliklerinden birisi. Yani bunun da çeşitli sebeplerle seçmenlerin daha önce oy verdikleri partiye oy verme konusundaki kararsızlıklarıyla ilgili. Bu göründüğü kadarıyla iktidar boyutunda da muhalefet boyutunda da böyle bir kararsızlık söz konusu. İşte biliyoruz CHP'deki bu aday tespitindeki dalgalanmalar, adaylardan tatminsizlik, teşkilat içi çalkantılar bir tür CHP seçmenini etkilemiş durumda, kararsız bir yere itiyor. Diğer taraftan özellikle geçen yıl Ağustos ayında başlayan ekonomideki bu dolar kuru üzerinden ortaya çıkan dalgalanmaların etkileri halen daha ciddi ölçüde denilebilir sürüyor ve hükümet bununla büyük bir mücadele veriyor. Yani yerli yerine dengelerini oturtulabilmesi bakımından. Fakat piyasadaki halen daha fiyatları durdurabilmek için tanzim satışlar açmak zorunda kaldı hükümet. Yani dolayısıyla sorun öyle küçük bir sorun değil. Yani dolayısıyla bunun siyasete etkileri şimdi konuşuluyor, tartışılıyor. Çünkü sonunda biliyoruz ki bütün araştırmalar seçmen davranışlarını etkileyen en önemli sahin ekonomi olduğunu gösteriyor. Ve seçmenler ister istemez iktisaden rahat ettikleri, borçlu olmadıkları, iyi kötü geçinebildikleri, istikrarın sürdüğü bir ekonomik yapıyı öngörürler ve burada bazı dalgalanmalar derhal seçmen davranışlarını etkiler. Tabii Türkiye'de halen daha yıllık enflasyon %20 düzeyinde, %20-21 arasında bir noktadayız ve bu oldukça yüksek. Hem imalat sanayini etkilediği gibi hem de seçmen davranışlarını etkiliyor. Çünkü bu bazı sektörlerde bazı fiyatları çok daha fazla katlayarak yurttaşların işletmesine sebep oldu. Şimdi bununla ilgili bunun etkisini daraltabilmek, yeniden işi normale çevirmek için iktidar çok büyük bir gayret sarf ediyor. Ve bu gayretler ne kadar önümüzde daha dediğim gibi 25 gün zaman var. Bu ne kadar etkili olacak göreceğiz. Aslında verilen mücadelenin belli bir yere kadar etkili olduğu da görülüyor, sahada hissediliyor.
Evet.
İşte baştaki kadar soğan bilmem şey fiyatları, patates fiyatları konuşulmuyor. Oradaki müdahale işe yaramış durumda. Diğer marketleri falan da etkilemiş durumda. Diğer taraftan da biraz daha konjonktürel bir etki vardı biliyorsunuz. Kış zor geçti bazı bölgelerde. Türkiye'nin özellikle seracılığın etkili olduğu ve piyasaya ciddi mal veren coğrafyalarında, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Ege bölgesinde çok ciddi afetler oldu. Dolayısıyla bunların da etkisinde fiyatlar oldukça arttı. Çünkü sebze meyve arzında ciddi sorunlar ortaya çıktı. Tamamen konjonktürün de getirdiği bir şeydi. Yani o bahsettiğimiz ekonomik sürece bir süreçte bu etkilenmiş oldu. Hı. Şimdi tabii nihayet Ege'ye, Akdeniz'e bahar geldi. Hı. Artık çiçekler açtı, her şey bahara döndü. İklim normalleşiyor ve bundan sonra tabii önümüzdeki bir ayda ciddi olarak sebze meyve fiyatlarında bir düşme beklenebilir. Çünkü bütün bunların etkisinde bollaşacak, seraların bir miktar üzeri açılacak. Üründe belli bir bollaşma sebep olacak. Bu muhtemelen seçmeni etkileyecektir. Dolayısıyla AK Parti'nin bu ekonomik süreci tolere etme konusunda imkanlarını genişletecektir. Fakat bir yandan da zaman daralıyor. Yani az biz 25 gün çok uzun bir zaman değil. Daralıyor. İşte bu ne kadar başarılabilecek? Ekonomik etkiler seçime ne kadar etkili? Ben bu kararsızların önemli bir kısmının ekonomik süreçlerle irtibatlı kararsız olduğunu düşünüyorum. Yani politik süreçlerden bağımsız olarak ekonomik süreçlerle ilgili kararsız
seçim
olduğunu
yaklaştıkça değişir mi? Oran azalır mı? Kararsızların oranı?
Yani azalacaktır göre tabii ama bu şey şöyle bir sonuç yaratabilir. Mesela Batı demokrasileriyle mukayese edilmeyecek kadar ileri bir siyasi katılım var Türkiye'de. Yani Avrupa'da çoğu ülkede %50'nin altına düşmüş durumda seçimlere katılım oranları. Biz de son seçimde neredeyse %90'ı bulacaktık. Yani %80-85 çok iyi bir katılım. Yani katılım sürecinde bir düşme beklenebilir. Bu kararsızlığa dayalı olarak. Yani kararsızların bir kısmı seçime gitmeme, sandığa gitmeme yönünde bir eğilim gösterirler. Ama çok da fazla düşeceği kanaatinde değilim. Yani hava değişecektir. Çünkü bu kampanyalar aynı zamanda halkı yeniden politize etmek, galyana getirmek, motive etmek için yapılıyor, değil mi? Yani kararlılığını tesis etmek için yapılıyor. Yani bu ne kadar mümkün olur? Dolayısıyla önümüzdeki 25 günde ciddi olarak göreceğiz. Hala da yerel düzeyde kampanyalar renkli bir şekilde sürüyor. Bakalım ne olacak?
Peki, önümüzdeki 25 gün neler yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni gün.